Gökhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Seda Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Siz Güney Avustralya Üniversitesi'nde Kanser Biyolojisi Merkezi'nde COVID virüsüne karşı ilaç geliştiren bir araştırmanın içindeydiniz. Son olarak da Türkiye'de yayınlanan Virolojinin Prensipleri isimli kitabın çevirenlerinden birisiniz. Bu kitapta enfeksiyona karşı bariyerlerden söz ediliyor, aşılardan, antivirütik ilaçlardan ve virüslerin mutasyona uğramasından da söz ediliyor. Bu kitap aslında eğitim amaçlı bir kitap mı yoksa ilgisi alanda alıp okuyabilir mi?
Seda Hanım, biliyorsunuz COVID-19 pandemisiyle birlikte hem genel toplumda hem de pek çok alanda araştırma yapan insanlarda hem bağışıklık sistemine karşı hem de genel virüslerin nasıl enfekte ettiği ve nasıl tedavi yöntemleri geliştirildiğine karşı büyük bir ilgi oluştu. Özellikle Türkçe kaynak sıkıntısı vardı, hem bağışıklık sistemini anlamaya yönelik hem de virüsleri anlamaya yönelik. Biz de bu bağlamda daha önce Amerika'da 5 baskı yapan bir kitabı, Principles of Virology kitabını Türkçe'ye çevirip bu alandaki eksikliği giderme amaçlamıştık. Dünyadaki diğer Türk araştırmacılarla birlikte bir çeviri kurulu oluşturuldu. Ben de bu kurulun içerisindeyim. Özellikle akademik düzeyde bir çalışma olmasına rağmen, dediğim gibi temel düzeyde bilgiler yer aldığı için bu konuya ilgi duyan herkes aslında alıp kitabı okuyabilir. Türkiye'den Palme Yayın Evi'nden çıktı bu kitap. Bu kitabı Türkiye'den edinebilirler.
Peki Gökhan Bey, Virüsün Prensipleri kitabında virüslerin özellikleri kadar insanların bağışıklığının da önemi vurgulanıyor. Bağışıklık sistemimiz özellikle bu pandemi döneminde neden bu kadar önemli?
Bağışıklık sistemimiz sadece COVID-19'a karşı değil, bütün hastalıklara karşı bizi koruyan bir sistem. Bağışıklık sisteminin en temel özelliği, bizden olan ve bizden olmayan her şeyi ayırt edebilme özelliğine sahip olması. Bu sadece bakteri, virüs, mantar gibi bir patojen olmayabilir. Aynı zamanda bizim kendi hücrelerimiz de olabilir. Örneğin kanser hücreleri, farklılaşan, normalden farklı olan hücrelerimiz. Aynı zamanda bunların da tespit edilmesi ve yok edilmesinde de çok önemli bir rol oynuyor bağışıklık sistemimiz. Ancak pandemi ile birlikte bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığı ve bağışıklık sisteminin daha iyi nasıl çalışmasında nelerin rol oynadığı gibi özellikler çok ilgi duyulmaya başladı bu konulara. Dolayısıyla bağışıklık sistemini anlamak gerçekten çok önemli.
Peki şunu sormak istiyorum. Bağışıklık bozukluğu olanlarda bu virüs daha mı tehlikeli hale geliyor?
Özellikle doğuştan gelen immün yetmezlik, bağışıklık sistemin yetmezliği olan hastalıklarda evet. Bu gibi hastalığı olan insanların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü virüse karşı yeterli bir bağışıklık tepkisi geliştiremiyor bu gibi hastalar.
Peki biz bağışıklıktan söz ediyoruz ama bir de sürü bağışıklığı konusu var. Şu anda Avustralya'da 16 yaş üzeri nüfusun %93'e yakını tamamen aşılı. Yani iki doz aşısını yaptırmış durumda. Hal böyleyken ülkedeki vaka sayısı çok yüksek. Neden biz bir sürü bağışıklığı noktasını yakalayamadık henüz?
Pek çok bilim insanı bu konuda farklı görüşler beyan ediyorlar. Ancak en önemli noktalardan bir tanesi, bağışıklık sistemi virüslere karşı her ne kadar çok doğru bir tepki verse de virüsler de sürekli mutasyona uğrayarak evrim geçiren canlılar. Dolayısıyla bağışıklık sistemi yeni bir virüs varyantı ortaya çıktığında ona karşı yeni bir tepki geliştirmesi gerekiyor. Bu da tabii ki hem zaman alan bir süreç hem de bazı insanlarda bu tepki tam olarak gelişmiyor. Özellikle omikron varyantı çıktıktan sonra yapılan araştırmalar gösterdi ki iki doz aşı olan insanlarda, bu hangi aşı olursa olsun, omikron varyantına karşı ne yazık ki tam bir koruma geliştirilmediği çalışmalar gösterdi. Bu da bize açıkçası şunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllardaki süreçte hem omikron varyantını hem de daha sonra ortaya çıkabilecek olan diğer varyantlara karşı varyantlara özgü aşılar geliştirilecek. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Nasıl ki her yıl grip virüsüne karşı farklı bir aşı oluyor ve o virüse karşı, o virüs varyantına karşı koruma sağlanıyorsa, aslında COVID-19'da ileride böyle bir hastalık olacak. Her yıl, belki de her 6 ayda bir farklı bir varyanta karşı virüs aşısı geliştirilebilecek. Ancak virüs mutasyona uğradıkça aynı zamanda onun karakteristik özellikleri de değişiyor. Dolayısıyla virüsün sahip olabileceği mutasyonlar da sınırsız sayıda değil. Virüs de ancak belirli sayıda mutasyon geçirerek değişikliğe uğrayabiliyor ve zamanla bu mutasyonlar bazen de virüsün daha hafif hastalığa sebep olmasına sebep oluyor. Şu an omikron varyantı ilk ortaya çıkan Wuhan varyantına göre daha hafif hastalık sebebi olarak görülüyor.
Omikron varyantının semptomlarının hafif olduğu ve eninde sonunda bu varyantı geçireceğimiz şeklinde bir anlayış yaygınlaştı. Sizce bu doğru bir anlayış mı? Yani olsak da geçirsek fikri size yakın geliyor mu bir bilim adamı olarak?
Bu tehlikeli bir yaklaşım çünkü omikron varyantının ya da daha sonra ortaya çıkabilecek olan diğer varyantların sizi nasıl etkileyeceği gerçekten bilinmeyen bir durum. Özellikle sadece yaşlı insanların çok etkilendiği, gençlerin bundan pek etkilenmediği gibi bir algı vardı. Ancak bu da ne yazık ki tam olarak doğru değil. Çünkü bağışıklık sisteminiz bu virüse nasıl bir tepki verecek? Bu gerçekten şu an bilinmeyen bir durum. Bazı insanlarda çok aşırı tepki vermesinden ötürü, bazı insanlarda ise çok az tepki vermesinden ötürü farklı semptomlar ortaya çıkabiliyor. Bir de özellikle long COVID dediğimiz COVID'in çok uzun sürdüğü durumlarda her ne kadar hafif semptomlarla atlatsanız bile özellikle beyinde nörolojik hastalıklara sebep olabileceği gösterildi pek çok bilimsel çalışmada. Dolayısıyla bu tehlikeli bir yaklaşım. Ben bir an önce COVID olayım ve kurtulayım gibi bir anlayış gerçekten doğru bir anlayış değil.
Peki Gökhan Bey, bağışıklık sistemi çalışıyorsunuz. Siz bağışıklık sistemi yaşlanır mı? Yaşla birlikte bağışıklık sistemimiz de yaşlanıyor ve hastalıklara daha mı açık oluyoruz?
Evet, bu gerçekten şu an çok aktif bir araştırma konusu aslında. Özellikle çocuklar ve yetişkinlerde, aynı zamanda yetişkinlerde ve çok yaşlı olan insanlarda da bağışıklık sisteminin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu pek çok bilimsel araştırmada gösterildi. Genel itibariyle insanlar yaşlandığı zaman pek çok sistemde çeşitli bozukluklar meydana geliyor. Bunların başında immün sistem de geliyor. İmmün sistem dediğim gibi bütün hastalıklardan bizi korumakla görevli olduğu için bu sistemin çok iyi çalışmaması hem bakteri, virüs, mantar gibi patojenlere karşı bir tehlike arz ediyor hem de özellikle çeşitli kanserlerin gelişmesi gibi kan kanserleri ve diğer kanserlerin gelişmesinden de bizi daha az koruyor.
Peki COVID riskine karşı doğal yollardan bağışıklığı yükseltmek mümkün mü gerçekten?
Genel olarak bağışıklık sistemimizi düzgün çalışmasını sağlamak için yapmamız gereken belli başlı şeyler var. Bunlar da tabii ki birincisi beslenmeye dikkat etmek. Yetersiz beslenmek immün sistemin gerçekten çalışmasını etkileyen bir olgu. Aynı zamanda stresten uzak bir hayat sürmek ve uykuya dikkat etmek de çok önemli. Pek çok bilimsel çalışma uyku düzensizliğinin immün sistemin yetersiz çalışmasına sebep olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda COVID ile birlikte D vitamini eksikliği konusu da gerçekten çok gündeme geldi. Yine bu anlamda pek çok bilimsel araştırma var. D vitamini eksikliği olan insanların COVID'e daha yatkın olduğu ve D vitamini almanın COVID'in bazı semptomlarını azalttığı yönünde çeşitli bilimsel çalışmalar mevcut.
Bir de çinkodan söz ediliyor.
Çinko ile ilgili yapılan çalışmalar D vitamini kadar güvenilir ve yaygın değil şu aşamada. O yüzden bu konuda çok fazla bilimsel çalışma yok. Ancak D vitamininin özellikle önemi son çalışmalarda vurgulandı.
Peki Gökhan Bey, son olarak Novavax aşısı geldi Avustralya'ya ve onaylandı. Diğer aşılardan farkı nedir şu anda gelen Novavax aşısının?
Şu anda Avustralya'da onaylanmış olan Moderna, Pfizer ve AstraZeneca aşılarından daha farklı bir teknoloji, Novavax aşı teknolojisi. AstraZeneca'da bir adenovirüs ile gerçekleşen bir bağışıklık yanıtı. Pfizer ve Moderna'da ise mRNA teknolojisiyle daha önce insanların bu konuda bazı çekinceleri vardı ancak bu teknolojinin de güvenli olduğu gösterildi. Novavax aşısı ise protein bazlı bir aşı. Yani virüsün spike proteinini direkt vücudumuza veriyor bu aşı. mRNA aşılarından farklı olarak mRNA aşılarında vücudumuza bu proteini üretmesi için bir kod gönderiliyor ve proteini kendimiz üretiyorduk. Novavax'ta ise bu protein hali hazırda üretilmiş halde bize enjekte ediliyor ve ona karşı bir bağışıklık sistemi geliştiriliyor. Her ne kadar nadir olsa da mRNA aşılarındaki bazı bileşenler insanlarda alerjiye sebep olabiliyor. Bu ne? Novavax aşısının belki böyle bir avantajı olabilir. Daha alerji yönünden insanları belki daha az etkileyebilir. Böyle bir beklenti var. Ancak tabii ki bu aşı da milyonlarca insana yapıldığında ne gibi bir yan etkisi olup olmayacağı zamanla ortaya çıkacak.
Gökhan Bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.